Ayrım 10.
Henüz gelen giden olmamıştı. Yusuf artık huzursuzlanmaya başlamıştı. Sözümüz yabana mı gitti ne alacağın olsun muhtar diye söylendi. Kabahat bende ki karşıma alıp konuştum. Hüseyin Bey gibi barut fıçısı olacaktım yola gelsinler. Odada aşağı yukarı dolaşmaya başladı. Arada bir durup küçük pencereden dışarıya bakıyordu. İş değil bu, iş değil diye düşündü. Cephede olsam düşmanım bellidir. Burada ise karşımdaki Hasan'dır, Mehmet'tir, akraba çocuğudur, komşunun oğludur. Hiçbir şeyim değilse bile bizden biridir. İş değil bu, iş değil. Birden Durmuş'un sesi geldi. Onbaşın birileri geliyor. Günahlarını almışım. Memleket evladı bunlar. Nadim olup gelecekler elbet. Pencereye koştu. Dağınık düzensiz çizgileriyle kadınlı erkekli bir kalabalık o yana doğru geliyordu. Yusuf aralarında askerlik çağında gençler aradı, göremedi. Yanılmıştı. Boşu boşuna ümitlenmişti demek. Yaşlı bir adam Durmuş'a seslendi. Bizi çağıran onbaşı nerede? Yusuf fırladı. Gelenler huzursuz kıpırdandılar. Sizi ben çağırdım dedi Yusuf. Onlara doğru birkaç adım attı. Bizi Adana'ya gönderecekmişsiniz dedi adam. Yüreğiniz sızlamaz mı hiç? Ankara Mankara'da dememişsin. Çocuklarımıza sopa çekecekmiş o yüzbaşı. Çeksin bakalım nasıl çekebiliyor. Biz köyümüzden ayrılmayız. Bunu demeye geldik. Kadınlar da bağırıştılar o an. Sesler birbirine karıştı. Adamın sözleri bir uğultu içinde kaybolup gitti. Yusuf adamı baştan ayağa süzdü. Sonra yanındakileri. Ben emir kuluyum. Aldığım emri bildiririm size. Şimdi siz söyleyin bakalım. Ya sizin yüreğiniz nasıl bir yürektir? Askerden kaçanlara yanıyor da memleketin elden gittiğine yanmıyor. Demek hala o kaçaklara oğul diyebiliyorsunuz. Onları hala bağrınıza basabiliyorsunuz. Söyleyin şimdi bana buralardan böyle ölecek adamlar çıkar mıydı? Böyle yüreksiz ne zamandan beri adam sayılıyor? Bunlar sizin bir kara lekeniz sayılmaz mı? Madem ki köyünüzde kalmak istiyorsunuz çocukları teslim edin. Şimdi o yaşlı adamda ve diğerlerinde bir eziklik, bir tereddüt seziliyordu. Yusuf içten içe sevindi. Merak etmeyin, onlara kimse dokunmayacak, şerefli bir asker olacaklar. Sizler de başlarınızı dik tutup oğlumuz cephede diye övüneceksiniz. Kimse size kaçağın hainin babası diyemeyecek. Yaşlı adam, yüzbaşının dokunmayacağını nereden bilelim? Onun eline düşenin vay haline derler. Yusuf elini adamın omzuna koydu. Kendileri nadim olup geldiler diyeceğim. Kağıtlarına da öyle yazacağım. Yusuf'un karşısındaki o kararsız yüzler kabul etsek mi etmesek mi gibilerinden birbirine çevrildi. Sözüm sözdür dedi Yusuf. Hadi şu çocukları getirin de adları ödleye çıkmasın. Hepsi birer yiğit olarak akıllarda kalsın. Yaşlı adam yanındakilere döndü. Bu defa kararlıydı bakışları. Uysalca başlarını salladılar. Yaşlı adam yarı şaka yarı ciddi. Dediğin çıkmazsa seni vururum onbaşı. Komam sağ ona göre dedi. Yusuf işi gülmeye vurdu. Sözümüz sözdür dedik ya baba. Hadi gidin de tez getirin onları. Kalabalıktan bir kadın seslendi. Hey onbaşı er sözü mü bu? Er sözü elbet. Öyleyse ben teslim ediyorum oğlumu. Eğer teslim olmazsa analık hakkımı helal etmeyeceğim ona. Böyle dedikten sonra yürüdü. Diğerleri de peşinde gittiler. Yusuf'la Durmuş arkalarından bakıyorlardı. Neden sonra Yusuf içeriye girdi. Yeni bir bekleyiş başladı. Küçük pencere yeniden ümit penceresi olmuştu. Yusuf gözlerini köy yoluna dikti. Bekledi. Orada genç insanların çizgileri belirinceye kadar. Sonunda birer ikişer geldiler. Ben Hüseyinoğlu İbrahim. Teslim olmaya geldim. Ben Ali Mustafa oğlu teslimim. Yusuf'un gözleri dolacak oluyor. İçindeki coşkunluğu ağlama duygusunu habire bastırıp duruyordu. İzzet kurşun renkli bulutlara dalmıştı. Yağmur dinmişti ama bulutlar öylece duruyorlardı. Her yer çamur, batak, ölüler, yaralılar. Gediz'e taarruz etmişlerdi. Sonuç hiç. Önce Gediz'den çekilmişlerdi. Zaten ömürleri hep yollarda geçiyordu. Düşman Gediz'i boşaltmış. Şimdi de geri dönüyorlardı. Askerlerin yüzünde yorgunluk, bezginlik. Az önce mola verilmişti ve dağıtılan peksimet yüzlerindeki sıkıntıyı biraz olsun silmişti. İzzet'le Hayri bir kaya parçası bulup oturmuşlardı. Hayri bir yandan peksimetini kemiriyor, bir yandan da konuşuyordu. Tabanlarımız şişti. Hani tepelemiş olsaydık Yunan'ı ayağımı da feda ederdim. Boşu boşuna yüklendik. Hatayı Ali Fuat Paşa'da aramak lazım. Çerkez Ethem'in kuvvetleri bir iş yapmadı. Yakında bu Ethem rüyası da sona erecek galiba. Ha ne dersin? Ama senin ağabeyin Ethem'in emrindeydi değil mi? İzzet cevap vermedi. Gözleri kurşun renkli bulutlara takılıydı. Hayri Karaçipil gözlerini kırpıştırarak devam etti. Ama kumandan İzzettin Bey olsun, ayıcı Zarif Bey olsun, yaman adamlar doğrusu. Hele İzzettin Bey tam asker. Bu Gediz Muharebesi bize şunu anlattı. Daha pişmemişiz. Evet dedi İzzet, pişmedik. Ordu muntazam bir şekilde teşkilatlandırılmazsa başımızı uzun zaman kayalara çarpıp duracağız anlaşılan. İzzet böyle dedikten sonra gözlerini yeniden bulutlara çevirdi. Söğüt'ü düşündü. Söğüt nere, Gediz nere olsun. Hayalindeki Söğüt'e kış gelmemişti, yemyeşildi. İnce Söğütler, hışırtılı kavaklar gölgelerini Söğüt deresine düşürmüşlerdi. Şunları kemirmekten ağzımıza diş kalmayacak dedi Hayri. Onu da bulduğumuza şükret. İzzet'in gözleri birden öteden beliren bir grup atlıya takıldı. Atlılar yaklaştılar, İzzet doğruldu. Mülazım Şevket onları karşılamaya çıkmıştı. Bir asker. Ethem'in adamları dedi. İzzet aralarında ağabeyi Necip'e benzer birini görmüştü. Bizim Necip'e benziyor bu dedi. Yürüdü. İşte o. Necip bu. İçte ne zamandır kökleşen gurbet duygusundan kurtulup o yana koştu. Ağabeyinin kır atı şaha kalkıp huysuzlandıktan sonra durdu. Necip atın üstünden vay vay vay bizim İzzetmiş bu dedi. Sesi soğuk sanki uzak bir akrabanın sesi. Çalımlı çalımlı atından indi kucaklaştılar. Mağlubiyeti kapatmaya çalışan renksiz duvarlaşmış bir yüz. Vay canına ne yağmurdu. Bastığımız yeri göremedik dedi. Biz de Gediz'e gideriz siz de mi? İzzet başını salladı. Sonra ağabeyinin yüzüne bakmaksızın. Çetelerin dövüşmediği söylenir dedi. Bunu çeteleri çekemeyenler söyler. Ateş yağmuru altında kaldık. Bir yanımız çöktü. Bir sürü şehit ve yaralı var. Çekilmeyip de ne yapacaktık? Hayri yanlarına gelmişti. Bak bu benim ağabeyim dedi İzzet. Hoş geldin buyur otur hele. Kendi oturduğu taşı gösterdi. Necip oturmaya isteksiz taşa şöyle bir baktı. Sonra mendilini çıkarıp serdi. Siz de çökün dedi. Oturdular. İzzet ceplerini karıştırıp tütün aradı. Sonunda yamyazlı iki sigara buldu. İçer miydin ağa? Bu ağa hitabından hoşlanırdı Necip. Gülümsedi, elini cebine attı. O kalsın, siz benden için dedi. Gümüş bir tabaka çıkarttı, açtı. Hayri ile İzzet bakıştılar. Tütünün hoş kokusu insanın burnuna uzaktan çarpıyordu. Hadi, alın, alın. İkisi de uyanmaktan korktukları bir rüyadaymış gibi keyifli, gevşek tabakaya uzandılar. İzzet sigarayı kokladı, gözleri baygınlaştı. Ecnebi mi bu dedi. Necip gülümsedi, başını salladı. Üzümü niye bağını sorma. Hayri sigarayı yaktı, Necip kıyamadı. Onu göğüs cebine soktu. Ben bunu sonra içeyim. Belli etmemeye çalışarak Necip'in üstünü başını inceledi. Çizmeleri yepyeniydi. Üst baş yeni makastan çıkmış gibi. Filin tası omuzunda. Biraz lacivert, biraz siyah parlayan gözler. Bir Ethem rüyası görüyordu o da. Ethemleşi vermişti. Ben de sana bir şey ikram etmek isterdim. Ama peksimetten başka bir şey yok. Afiyet olsun. Siz yiyin peksimetinizi. Biz o işi buraya gelmeden önce yaptık. Kavurma yemiştik. Söylemesi ayıp. Kavurma mı? Hayri ile İzzet bakıştılar. Hayri kavurmaları ağzında hissederek yutkundu. Kavurmaların bulunduğu yağ çanağının cızırtısı kulağına geldi. Çoktandır et yüzü görmeyiz biz dedi Hayri. Necip gururlanarak. Ethem'in sayesinde çok şükür açlık maçlık çekmiyoruz dedi. Et olmadı mı insanın kanı canı da olmaz. Atları şuraya buraya sürmek kolay mı? İcabında gece demez gündüz demez at koştururuz. Hayri havayı kokladı. Vallahi kokusu burnumda tüttü. Gayrı bayramı bekleyelim biz. Gülüştüler İzzet. Hayri ile Kuvayi İnzibatiye'ye karşı savaştığımız günlerden arkadaşız dedi. Necip Kuvayi İnzibatiye de silinip gitti işte dedi. Lafa Hayri karıştı. Benim bir amcaoğlu vardı o da Kuvayi İnzibatiye'de idi. Karşı ve karşı savaştaydık. Sonunda o bizim tarafa geçti. Zaten o taraftan bizim tarafa geçen çok olmuştu. Süvarilerden biri Necip'e seslendi. Haydi gidiyoruz. Necip doğrulup kalktı. İzzet ile Hayri de kalktılar. Necip elini kardeşinin omuzuna koydu. Bakalım bir daha ne zaman görüşeceğiz? Ordu teşkilatlanıyor ya işte o zaman belki bir araya gelebiliriz. Necip kalın kaba bir kahkaha attı. Fişekliğini sonra da kalpağını düzeltti. Bizi bizim gibileri kimse nizama sokamaz. Bunu unutma kardeşim. Hadi Allah'a emanet olun. Güle güle ağabey. Şimdi Necip'in yüzü neşesiz buruk. Atına doğru yürüdü. Çok sürmeden o yüzü mağrur çizgilerini aldı. İzzet atlar bir dönemeçte kayboluncaya kadar arkalarından baktı. Hey dalıp gittin. Hayriydi bunu söyleyen. Yaman adam cesur gözü pek. Öyledir yenilmeyi asla kabullenmez. Kabına sığmaz biridir. Biz hep onun gölgesinde kaldık ben ve arkadaşlarım. Evlenmedi de. Evlense belki biraz durulurdu. Bir sevdiği vardı delişmen diye vermediler. Ondan beri evlenme sözünü bir daha etmedi. Araya kısa bir sessizlik girdi. Daha sonra Hayri İzzet'in yüzünü araştırarak. Senin bir sevdiğin yok mu dedi. İzzet yüzüne eğdi güldü cevap vermedi. Öbürü üsteledi. Kara çipil gözlerini kırpıştırarak. Hadi hadi dedi saklama gönül verdiğin biri vardır muhakkak. İzzet ne olursa olsun Münire'den söz etmeyecekti. Çünkü Doktor Necati Bey'in kızı İzzet'in erişemeyeceği yerlerde açmış bir çiçekti. Anlatmayacak mısın? Ne anlatayım yok ki öyle biri. Küplü'de bir hastane açıldığını, Necati Bey'in şimdi orada çalıştığını işitmişti. Münire'nin de yara sardığı, pansuman yaptığı söylenirdi. Demek böyle işleri becerebiliyor. Ne de olsa doktor kızı. Sırf onu görebilmek, ona yakın olmak için yaralanmayı o kadar isterdi ki. Hayri bu defa dirseğiyle dürttü. Evet evet var biri saklıyorsun dedi. Veli tavuklara yem verdikten sonra odaya daldı. Oda orta yerdeki mangalla epeyce ılımıştı. Efendi Hafız pencere önündeki sedire bağdaş kurmuş, elindeki mecmuayı okuyordu. Sebillül Reşat. Baba tavuklara yemlerini verdim. Efendi Hafız kaşlarının altından baktı. İyi dedi. Artık dersini çalış bakalım. Bu yıl idadili oldun. Tembellik istemem. Veli raftan bir kitap alıp mangalın yanına çöktü. Ancak kitabı açmadı. Gözleri Sebillül Reşat'taydı. Ne okuyorsun baba? Sebillül Reşat mecmuasını. Merak etme sana da vereceğim. Mehmet Akif Bey'in mevizesi var. Veli kalkıp yanına gitti. Babasının okuduğu sayfalara eğildi. Mehmet Akif Bey bu vaazı Kastamonu'da Nasrullah Camii'nde vermiş. Oku hele şurayı. Ey cemaati Müslümin, milletler topla, tüfekle, zırhla, ordularla, teyarilerle yıkılmıyor ve yıkılmaz. Milletler ancak aralarındaki rabıtalar çözülerek, herkes kendi başının derdine, kendi havasına, kendi menfaatini temin etmek sevdasına düştüğü zaman yıkılır. Atalarımızın kale içinden alınır sözü kadar büyük söz söylenmemiştir. Evet, dünyada bu kadar sağlam, bu kadar şaşmaz bir düstur yoktur. İslam tarihini şöyle bir gözümüzden geçirecek olursak, Cenub'da, Şark'ta, Şimal'de, Garp'ta yetişen ne kadar Müslüman hükümetleri varsa, hepsinin tefrika yüzünden istiklallerine veda ettiklerini, başka milletlerin esareti altına girdiklerini görürüz. Efendi Hafız sayfaları karıştırdı, sonra okuması için bir yer daha gösterdi. Hele şunu da oku, bak ne güzel söylemiş. Veli babasının gösterdiği satırları okumaya koyuldu. Ey cemaati Müslümin, gözünüzü açınız, ibret alınız. Bizim hani senelerden beri kanımızı, iliğimizi kurutan dahili meseleler yok mu? Havran meselesi, Yemen meselesi, Şam meselesi, Arnavutluk meselesi, bilmem ne meselesi. Bunların hepsi düşman parmağıyla çıkarılmış meselelerdir. Onlar öyle olduğu gibi bugünkü Adapazarı, Düzce, Yozgat, Bozkır, Biga, Gönen, Konya isyanları da hep o melun düşmanlar işidir. Artık kime hizmet ettiğimiz, kimin hesabına birbirimizin gırtlağına sarıldığımızı anlamak zamanı zannediyorum ki gelmiştir. Allah rızası için olsun, aklımızı başımıza toplayalım. Çünkü böyle düşman hesabına çalışarak elimize kalan şu bir avuç toprağı da verecek olursak, çekilip gitmek için arka tarafta bir karış yerimiz yoktur. Şimdiye kadar düşmana kaptırdığımız koca koca memleketlerin halkı hicret edecek yer bulabilmişlerdir. Neuzubillah, biz öyle akıbete mahkum olursak başımızı sokacak bir delik bulamayız. Gördün mü, dedi Hafız Efendi, ne güzel söylemiş. Hakikaten düşman şu toprakları elimizden alacak olsa gidecek hiçbir yerimiz yok dünya üstünde. Allah o günleri göstermesin. Birden kapı vuruldu. Sabırsız birinin vuruşlarıydı bunlar. Veli koştu. Gelen Yetim Hikmet'ti. Müftü Efendi, yani efendi babam seni çağırıyor. Veli şaşkın şaşkın baktı. Benim, yanlış olmasın, babamı çağırmıştır. Yok yok, seni. Odaya girdiler. Yetim Hikmet yürüyüp Efendi Hafız'ın elini öptü. Sonra birkaç adım geri çekilip Veli'yi efendi babam çağırıyor dedi. Efendi Hafız yaslandığı yerden doğruldu. Allah Allah, neden çağırdığını söyledi mi? Söylemedi hoca efendi. Hikmet böyle dedikten sonra birdenbire gülüverdi. Eliyle ağzını kapatıp gülmesini bastırmaya çalıştı. Oğlum Hikmet, niye güldün? Hikmet ciddileşti. Hiç hoca efendi. Efendi Hafız Veli'ye başıyla giyinmesini ve gitmesini işaret etti. Veli çarçabuk ceketini giydi, ayağına çarıklarını çekti. Müftü efendiye selam söyleyin, dedi Hafız. Baş üstüne, dedi Hikmet, yürüyüp çıktılar. Fevzi Paşa nizami orduları kurmak için çabalayıp duruyor. Biz de cephe gerisinde çalışacağız. İşimiz bitmiş değil Abdullah Bey'im. Çünkü esas muharebeler bundan sonra başlayacak. Bana öyle gelir. Şu Gediz mağlubiyetinin acısını çıkartmak lazım. Şark'ta kazandığımız zafer içimize biraz olsun su serpti. Allah Kazım Karabekir'den razı olsun. Yiğit insanmış, imanlı insanmış vesselam. Eh, bu taraflarda da Refet Bey var. İsmet Bey'i fazla tanımam. Mustafa Kemal Paşa Garp cephesine tayin ettiğine göre güveniyor olmalı. Müftü Efendi böyle dedikten sonra kahve fincanına uzandı. Tükenmesini istemiyormuş gibi bir yudum içip fincanda kalana şöyle bir göz attı. Artık kahve misafirler için dolapların bir köşesinde saklanan bir şey olmuştu. Daha önce telvenin kalın olmasına dikkat edilirken şimdi fincanın dibindeki ince tortu yeterli bir ölçü sayılıyordu. Hatta müftünün karısı Hatice Hanım eğer misafir yanında değilse bu telveyi parmaklayıp bir güzel yerdi. Abdullah Bey, bakalım Çerkez Eten meselesi ne olacak, dedi. Gayrı ona dur deme zamanı geldi de geçiyor Müftü Efendi. Evet, isyanları bastırmada muvaffak oldu, bunu inkar edemeyiz. Ama o ve kardeşleri gitgide tehlikeli kimseler olmaya başladılar. Ne hükümeti dinliyor bunlar, ne orduyu. Kuvayi Milliye kendine düşeni yerine getirdi Abdullah Bey. Bundan böyle iş ordunun omuzlarındadır. Söğüt'te Kuvayi Milliye'yi biz kurduk, biz büyüttük. Taburların başında cepheye gittik. Üstümüze düşeni kelle koltukta yerine getirmeye çalıştık. Ama diktiğimiz gül fidanı şimdi yabanileşmeye başladı. Dikenleri elimize batıyor. Ellerimiz daha fazla kanamadan vazifeyi devretmeliyiz. Abdullah Bey kahvesinden son bir yudum içip fincanı sehpaya bıraktı. Ziyade olsun, dedi. Afiyet olsun. Kuvayi Milliye'nin vazifesinin bütün sona ereceğini zannetmeyelim. O ruh bizde ve askerimizde devam edecektir. Etmelidir de. Şu işgalcileri memleketten çıkarıncaya kadar bizim mücadelemiz sürmelidir Müftü Efendi. 7'den 70'e sürdürmeliyiz. Müftünün gözleri pencereden görünen bahçeye çevrildi. Veli ile Hikmet bahçenin kuru ağaçları arasından hızlı hızlı o yana geliyorlardı. Hah, dedi, 7'den 70'e dedin ya, çocuklar da geldiler işte. Böyle dedikten sonra karısına seslendi. Çok geçmedi Veli ile Hikmet eşikte belirdiler. Müftünün karısı geride bir hayal gibi belirsiz durarak. Bu çocukları sen mi çağırttın efendi, dedi. Ben çağırttım ya, gel bakalım Veli. Veli Hikmet'in yanından sıyrılıp odaya girdi. Önce Müftü'nün sonra Abdullah Bey'in ellerini öptü. Müftü sakalıyla oynayıp Veli'yi baştan ayağa süzdü. Veli'nin gözlerinde merak. Göz bebekleri bir Müftü'nün de bir Abdullah Bey'in de üzerinde. Sen idadiye mi başladın? Evet. Abdullah Bey de hafifçe gülümseyip gözleri menevişlenerek çocuğa bakıyordu. Mektepten çıkınca ne yapmaktasın? Veli kabahat işlemiş gibi yere baktı. Soğuktan kızarmış yanakları daha da kızardı. Bizim boz eşeğe bakarım. Kapı eşiğinde dikilip duran Hikmet deli dolu güldü. Bakışlar kendisine yönelince hemen toparlandı. Bahçe işlerine bakarım, camiyi süpürürüm, kandilleri parlatırım. Gözleri pusluydu Veli'nin. Daha başka işler de görürdü. Hay Allah, neydi onlar? Bulamadı bir türlü. Müftü Efendi hafiften gülüyordu. Veli biraz rahatladı. Hiç değilse kabahatli olmadığını anladı. Bahçe işlerine bakarım dedin. İyi kazma sallar mısın? Veli yan dönüp Hikmet'e bakacak oldu. Göremedi onu. Söze Abdullah Bey karıştı. Maşallah gücü kuvveti yerinde. Yanaklara baksana, kan damlıyor. Toprağı bu kazamayacak da kim kazacak Müftü Efendi? Veli'nin bakışları canlandı. Bir Müftü'ye bir Abdullah Bey'e baktı. Gayri senin gibilere de bir vazife verelim deriz. Bunu söyleyen Müftü Efendi'ydi. Gündüz Bey taraflarına gideceksin. Siper kazmaya göndereceğiz seni. Askerlere yardım edeceksin. Veli sevindi. Kendine güveni geldi. Baş üstüne efendim. Daha senin gibi nicesine vazife verdik. Hadi bakalım, Allah yardımcınız olsun. Yarın buraya Alimoğlu'na gelecek. O sizi götürür. Şimdi eve git. Efendi Hafız'a durumu anlat. Benden de selam söyle. Veli'nin içinde bir coşkunluk. Baş üstüne. Yeniden ellerini öptü. O sessiz saygılı görünüşünü sürdürerek Hikmet'le birlikte dışarıya çıktı. Bahçeden de aynı sessizlik içinde geçtiler. Daha sonra gür bir ırmak gibi taştılar. Siper kazacağım, siper. Öyle her adama vermezler bu işi, değil mi lan Hikmet? Sen ne yapacaksın? Ben türbeyi bekleyeceğim. Her zamanki iş. Evet ama çok mühim, dedi Hikmet. Gavura çiğnetmemek gerek. Nöbetçilik gibi bir iş benimkisi. Ben o türbeyi beklemesem işler rast gider mi Söğüt'te? De bakalım Hafız Efendi'nin oğlu, rast gider mi ha? Arif Çelebioğlu'nun notlarından. Sadece ayaklarımızın altında çatırdayan taşların sesi duyuluyordu. Sağımda solumda kül rengi taşlar, Söğüt ötede yeşil bir alev gibi parlıyordu. Amca Bey yanı sıra yürüyordu. Sonra yüksekçe bir yerde durup uzaktaki Söğüt'ü seyrettik. Yukarıların çam kokularını taşıyan biraz sertçe sonbahar rüzgarı içimize doluyordu. O kış kıyamette arabaları, atları şu yollardan sevk etmek zor olmuştur dedim. Amca Bey Allah gayret veriyordu dedi. Her şey o kadar sessizdi ki bütün o insanlar, o günlerin sesi işte bu kül renginin altında kalmıştı sanki. Oysa bir büyük uğultu akıp gitmişti tepelerden tepelere. Atların, tekerleklerin kaldırdığı toz kolayca yatışmamıştı. Tepeler o günlerin birer şahidi olarak başlarını kaldırmışlar, öylece duruyorlardı. Bu tepelerin her birinin ismi vardır. Ta İnönü'ne kadar tepeler dost gibiydi, yar gibiydi. Bir bakarsın kaybetmişiz, bir bakarsın yine bizim olmuş. O karanlık kış günlerini, karlı demir yollarından gelip geçen trenleri düşündüm. Kar beyazlığı içinde birdenbire kara vagonlar beliriyor, içleri asker dolu. Kar atıştırıyor bir yandan, askerler bir ocak başını, sıcak ekmeğin kokusunu özlüyorlar. Tren kara bir duman salıp uzaktan görünen köyleri düdüğüyle selamlayıp gidiyor. Sonra Bilecik istasyonunda Mustafa Kemal Paşa ile İstanbul heyeti arasında bir görüşme yapılıyor. Bilecik mülakatı. Puslu, soğuk, renksiz bir gün. Sigara dumanlarının ardında gergin yüzler. Bilecik istasyonu farklı bir günü yaşamaktadır. Mustafa Kemal kendisini hükümet reisi olarak takdim ediyor. İstanbul heyeti şaşkın. Kara vagonlar, ekmek kokusu, kendi kabuğuna çekilmiş evler, bacalardan tüten, çekingen ince dumanlar. Çocukların yüzlerinde garipliğin, açlığın çizgileri. Çocuk ağlamaları çoğalmıştır. Bu ağlayışlarda cephedeki asker babaya duyulan hasret vardır. Çocuklar huysuzdur, kadınlar öfkeli. Gözleri işte bu yollara dikilmiştir, bu tepelere. Askerlerin kanlı sırttan, Üç Şehitler Tepesi'nden, Metris Tepe'den zafer sevinciyle dönecekleri günü beklerler. Amca Bey karşıda bir tepenin eteğine yaslanmış duran Söğüt'e dalıp gitmişti. Orada eski Söğüt'ü düşünüyordu, biliyorum. Gençliğini, yakınlarını, bir bir kaybettiği arkadaşlarını. Bu yalnızlık hiçbir yalnızlığa benzemiyordu, hissediyordum. O günlerden kimler kaldı Amca Bey? Amca Bey Söğüt'ten, yeşil rüyasından sıyrıldı, bana döndü. Gözlük camının ardında sol gözü öbüründen daha büyük görünüyordu. Şüphesiz mercekti büyüten. Kimler mi? Evet, bir avuç adam. Gidip bulur muyuz onları? Buluruz elbet. Hava kapamıştı. Belki birazdan yağmur yağacaktı. O kül renkli tepeden geriye döndük. 5. Bölüm. Ayşe Ana bir çift öküzün çektiği kağıntısından indikten sonra evlerin pencerelerine bakındı. Ak perdeler yine örtülüydü. Yine kabuğuna çekilmişti kadınlar. Sert, yüzünü ısıran bir rüzgar esip geçti. Aldırmadı Ayşe Ana. Artık alışmıştı rüzgara, kara. Hem ceketi de vardı gayrı. En çok bu cekete sevinmişti. Bir şehidin ceketiymiş. Hüseyin Bey vermişti. Madem orduya hizmet etmek istersin giy bakalım şu ceketi, diyivermişti. Gülle entaresinin ve şalvarının üstüne çekivermişti Haki'yi. Bir de tüfek vermişlerdi. Ordunun bir neferiydi artık. Bu kağını ile cephelere mühimmat taşıyacaktı. Cephane, yiyecek, ne lazımsa. Söğüt'ün kadınları ha babam ha ocak kenarında uyuklayıp dursunlar. Sahi öyle mi? Öyleyse tez uyandırmalı şunları. Önce muhtarın kapısına dayandı, avluya girdi. Hey, kış uykusuna yatanlar, kalkın. Elindeki dayakla birkaç kere kapıya vurdu. Bu tak taklar Hafize Hanım'ı telaşlandırmıştı. Sararmış bir yüzle pencereyi açtı. Kıyafetinin yarısı asker ceketi, yarısı kadın şalvarı olan bu tuhaf insan da kimin nesiydi? Kimi istedin? Ayşe Ana soğuktan üvezleşmiş yanaklarıyla yukarıya baktı. Ben Sır Hoca'dan Ayşe Hanım'ım, tanımadın mı? Hafize Hanım'ın yüzünde bir şaşkınlık çabucak çekildi, inip kapıyı açtı. Gel buyur Ayşe Hanım, kusura bakma, tanıyamadım şu ceket. Hani hanım demeye bile tereddüt ettim. Bak bak, tüfek de omuzda, hayır olsun, buyur. Girmeyeyim, sen bana bir bardak su getir. Ondan sonra da Söğüt'ün aklı başında karılarını şuraya topla. Onlara diyeceklerim var Hafize Hanım, diyeceklerim deyip yine yola düşeceğim. Hafize Hanım ellerini ovuşturuyor, ne yapacağını bilmeden oradan oraya dönüp duruyordu. Hele hele dönüp durma öyle, aklımı kaybetmedim çok şükür. Bu Ayşe Hanım'dır, tanımadın mı hala? Deliysem evvelinden deliyim. Ayşe Hanım böyle dedikten sonra bir kütüğe çöktü, Hafize Hanım'ın getirdiği suyu içti. Hay babana rahmet dedi, çağır bakalım şu kadınları. Beşinin onunu çağır hele, diyeceklerim var. Hafize Hanım sırtına yeldirmesini atıp evden çıktı. Bak şu Ayşe Hanım'a, asker olup çıkmış, aşk olsun vallaha. Pencereleri, kapıları tıklatarak durumu ayak üstüne anlatıveriyor. Hadi diyordu, bekletmeyelim, yola düşecekmiş, çabuk olun. Yeldirmeleri çarçabuk sırtlarına geçirdiler. Örtülerini sıkılaştırıp çarıklarını giyerek Hafize Hanım'ın peşine düştüler. Ayşe Hanım ayak seslerini işitmişti, sevindi, koşup gelivermişlerdi. Avluya dalan kadın kalabalığı arasında tanıdık yüzleri bir bir çıkarıveriyor. Atiye Hanım, Firdevs Hanım, Şerife Hanım derken bir genç kız, evet Esma, şu dağ çiçeği. Kadınları yarıp ona doğru koştu. Ayşe Hanım'a kucaklaştılar. Esma'nın anası biraz kıskanmış, biraz şaşırmış öteden bakıyordu. Esma, Ayşe Ana'nın Sar Hoca'dan taşıdığı o kekik, yabani menekşe, yanık saman kokusunu içine çekti. Benim koca Ayşe Anam, geldin demek, geleceğim diyordun, geldin. Geldim ya, gideceğim ama, Gündüz Bey'e giderim şimdi. Söğüt kadınları öldüler mi, kaldılar mı, bir göreyim dedim. Çok geçmedi, Nazik Hanım'la birlikte birkaç kadın daha geldi. Soluklanarak, meraklı yüzlerle çöktüler bir tarafa. İşte gördüğünüz gibi, dedi Ayşe Ana, ben orduya hizmete gidiyorum. Bir çift öküzü ordunun hizmetine verdim. Gayrı bundan böyle benim işim bu. Şimdi size iki çift lafım var, dinleyin. Şu Söğüt'te bayramlı günlerde, düğünlerde, kınalarda hep bir arada olduk. Aş pişirdik kazan kazan. Türküler, maniler söyledik. Ben derim ki bundan böyle acılı günlerde de bir arada olalım.